Ayrım 25.
Kafasına deri geçirilen tutsak daha sonra acıya dayanamayıp başını yerlere sürtmesin diye boynuna tahta bir kalıp bağlanmakta ve götürülüp çığlıklarını kimsenin duyamayacağı ıssız bir yere, çöle, güneşin altına elleri ayakları bağlanarak bırakılmaktadır. Çöl güneşinde günlerce aç susuz bırakılan bu zavallıların çoğu da bir yandan güneşte kurudukça büzüşen taze devi derisinin kafalarını mengene gibi sıkıştırmasına, öte yandan ertesi gün uzamaya başlayan usturayla kazınmış saçlarının kaşıntısına ve deve derisini delemeyince ters dönüp batmasının acısına daha fazla dayanamayıp ölmektedirler. İşkenceciler de zaten beşinci günde sağ kalan var mı diye bakmaya gelmektedirler. Sağ kalanlar ise artık belleklerini bütünüyle yitirip geçmişlerini anımsamayan mankurtlar olmuşlardır. Kim bilir, halen kullandığımız man kafa sözcüğü de bu mankurt sözcüğünün bozulmuş bir şekli midir acaba? Sağ kalan belleğini yitirmiş bu zavallılar hemen beslenmeye alınmaktadırlar. Kısa sürede kendini toparlayıp güçlenen böyle bir mankurt köle artık 10 seçme tutsağı bedel sayılmaktadır piyasada. Törelere göre bir başkasının mankurtunu öldüren kişinin köle sahibine özgür bir insan için ödenmesi gereken kurtulmalığın 3 kat fazlasını vermesi gerekmektedir. Herhangi bir köle sahibi için en büyük tehlike kölesinin başkaldırmasıdır. Oysa mankurt kaçmayı, karşı koymayı, başkaldırmayı filan kesinlikle düşünmeyen biridir. Efendisinden başkasının sözünü dinlememekte, bedensel gereksinimlerinin dışında bir şey istememekte ve kendisine verilen görevi bıkıp usanmadan körü körüne yapıp bitirmektedir. Orta Asya'nın kuş uçmaz, kervan geçmez ıssız bozkırlarında sürü otlatmak ancak mankurtların dayanabileceği bir iş olduğundan sürüler bu kölelere güttürülmekte, yani çoban olarak kullanılmaktadırlar genellikle. Bu göçebe toplumlarda mankurt yetiştirmek üzere tutsak almak için özel savaşlar bile yapılmıştır. Görüldüğü gibi Orta Asya'da da ta ilk çağlardan beri kölelik vardır. Savaş tutsakları çeşitli yöntemlerle köleleştirilerek çalıştırılmaktadırlar. Ne ki bu göçebe toplumlarda onlar da çobanlık yapmışlardır ama. Ve ilginçtir, köle emeği de atalarımızın hayvancılıktan tarım toplumu aşamasına sıçramasına yetmemiştir. Yukarıda toprak köleliği ve reaya başlıklı bölümde de değindiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da tutsak pazarları vardır. Ve bu pazarlardan satın alınan tutsakları isteyen kişiler has timar ve zahmetlerinde toprak kölesi gibi çalıştırılabilmektedirler. Ama gene ilginçtir, bu tutsaklar Osmanlı İmparatorluğu'nda kimi yerlerde toprak işçisi olarak da çalıştırıldıkları halde Anadolu'da ayrı bir toprak kölesi sınıfı oluşmamıştır. Oysa Anadolu'da da Osmanlılardan önce Bizans İmparatorluğu döneminde toprak köleliğinin ve feodal düzenin yaşanmış olduğundan galiba kuşku duymak bile olanaksız olsa gerektir. Dolayısıyla bu savaş tutsaklarının köleleştirilmiş emeğiyle atalarımızın hayvancılıktan tarım toplumu aşamasına sıçraması şöyle dursun, tam karşıtı bu emekten sanki Anadolu'nun kölelik ve feodal düzen kalıntılarından temizlenerek bütünüyle göçebe üretim ve mülkiyet ilişkilerine girmesini bir an önce sağlamak için yararlanılmıştır. Nitekim toprak köleliği ve reaya başlıklı bölümde de belirttiğimiz gibi, daha Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarında 2. Murat döneminde Osmanlı ordusuna tutsak düşen ve tam 22 yıl Anadolu'da yaşayan Alman asıllı Macar Georg von Ungarn'ın anılarında yazdığına göre, atalarımızın sürüleri öyle büyüktür ki bütün Türkiye'ye yayılmış olmalarına karşın otlak ve yaylak yetmemektedir. Konut gibi şeylerle uğraşmamakta, hayvanlarının gereksinimleri doğrultusunda bütün ülkede göçüp durmaktadırlar. Öyle yaşamaktadırlar ki insan onların mülksüzlüğü sevdiğini sanmaktadır. Ayrıca burada hemen şunu da belirtmek gerekir ki kölelikten feodal düzene geçişi sağlayan önemli faktörlerden biri de bilindiği gibi tarımda insan emeği yerine hayvan emeğinin kullanılmaya başlanılması olmuştur. Yani atalarımız köleleştirilmiş tutsak emeğinin yanı sıra evcilleştirilmiş büyük hayvan sürülerine de sahiptirler. Üstelik burada bir kez daha yineleyelim ki bizce atı ilk evcilleştirenler de atalarımız olsa gerektir. Dolayısıyla atalarımız da sahip oldukları, üstelik çok sayıdaki bu hayvan emeğini tarımda niçin kullanmamışlardır acaba? Doğrusu bu hayvanları evcilleştirmesini bilen, çoğaltan, örneğin atı binek hayvanı haline bile dönüştüren, arabaya koşan bu insanların hayvan emeğini batılılar gibi tarımda da kullanmayı akıl edememiş veya becerememiş olmalarını düşünmekse söz konusu bile edilmese gerektir galiba. Öyleyse hayvan emeğini tarımda kullanamamaları sahip oldukları sürülerin niteliğinden mi kaynaklanmıştır acaba? Yani sahip oldukları hayvanları mı tarımda kullanılabilmesi olanağı yoktur? Galiba gerçekten de buradan kaynaklansa gerektir. Çünkü bilindiği gibi Anadolu'da tarım öküz gücüyle yapıla gelmiştir. Örneğin Osmanlılardaki ıkta sisteminde de toprak üzerinde yaşayan reayaya ancak bir çift öküzün süreceği büyüklükte olmak üzere verilmiştir. Yani bir çift öküzü olan reaya ancak tarımla uğraşabilmektedir. Ansiklopedilerde verilen bilgilere göre öküz, daha doğrusu sığır, ılıman ve sıcak bölge hayvanıdır. Genellikle dönenceler arasında yaşamaktadırlar. Anadolu'da da çok eski çağlardan beri öküzün tarımda kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin Profesör Doktor Ekrem Akurgal da Konya yakınlarındaki Çatalhöyük kazılarında bulunan M.Ö. 6500-5500 yılları arasındaki döneme ait bir yerleşim birimindeki bir evin tapınak odasının duvarlarında ve sedirlerinin kenarlarında boğa başlarının ya da boynuzlarının gömülü bulunduğunu belirttikten sonra yeni taş devrinde olduğu gibi daha sonraki Anadolu içinde öküz ve boğa yalnız doğa gücünün ve çoğalmanın bir sembolü değil, ayrıca toprağın sürülmesinde gördüğü büyük iş bakımından tarımın da başlıca etkeniydi diye yazmaktadır. Adana'nın kuzeyinde Osmaniye yakınlarındaki Karatepe kazılarında bulunan Aslantaş yazıtlarında da M.Ö. 1200-650 yılları arasındaki geç Hitit döneminde yaşamış Adanava kralı Asativata'nın fırtına tanrısına yılda bir öküz, çift sürme zamanı da bir koyun kurban ettiği belirtilmektedir. Oysa günümüze ulaşabilmiş belgelerden anlaşıldığı kadarıyla atalarımızın sürülerinde sığır galiba hiç yoktur bile. Örneğin Profesör Doktor Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda aşiretlerin iskanı konulu doktora tezinde Anadolu'ya gelen atalarımızın sürülerinin neredeyse tamamının at, koyun, keçi, katır ve deveden ibaret olduğunu öne sürmektedir. Gene Profesör Cengiz Orhonlu'nun aynı çalışmasındaki bir dipnotunda da bazı batılı gezginlerin 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın ilk yarısında yayımlanmış Anadolu ile ilgili anılarında bir kısım konar göçer halkın sığır da yetiştirdiğini yazdıkları belirtilmektedir. Görüldüğü gibi öküz emeğinin tarımda kullanılmasını Osmanlılar'da, belki Selçuklular'da, Bizans'tan, daha doğrusu Anadolu'nun yerli halkından öğrenmiş olsalar gerektir. Çünkü Orta Asya bozkurlarının çöllerinin kışın çok sert, yazınsa çok sıcak ve kurak geçen kara ikliminde sığır zaten yetişmemektedir belki de. Fakat ilginçtir, öküz emeğinin tarımda kullanıldığı bölgelerde Anadolu ile bazı Güney Avrupa ülkeleri Akdeniz ülkeleridir galiba. Çünkü bilindiği gibi Orta ve Kuzey Avrupa'da modern tarıma geçilinceye dek topraklar atla sürülmüştür genellikle. Nitekim Felician Celi de yukarıda sözünü ettiğimiz Mülkiyetin Tarihi adlı kitabında bu gerçeğe değinerek Lefebvre des Notes adlı bir subayın da 10. yüzyılda atlara yeni bir koşum usulü bulan meçhul bir kâşifin insanın maddi çalışma koşullarını tamamen değiştirerek bir devrim yarattığını yazdığını belirtmektedir. Lefebvre, Orta Çağlar'da Koşum adlı kitabındaki açıklamalarına göre daha önceki koşum usulünde atların boynuna geçirilen hamut, hayvan boynunu ileri doğru uzattıkça boğazını boğacakmış gibi sıktığı için tam verim alınamamaktadır. 10. yüzyıldan sonra ise Avrupa'da artık omuz hamudu kullanılmaktadır. İşte bu omuz hamutlu koşum hayvanlarının bütün güçleriyle çekebilmelerine olanak vermiştir. Ve bu yeni koşumlu at köleden daha kuvvetli ve daha iktisadidir. Böylece 10. yüzyıldan itibaren Avrupa'da köle emeği yerine hayvan emeği kullanılmaya başlanmıştır. Yani bu meçhul kâşifin buluşu köleliğe de son vermiştir bir anlamda. Üstelik at Avrupa'da öyle çok bol da bulunmasa gerektir galiba. Bildiğimiz kadarıyla özel olarak yetiştirilmektedir. At sahibi olmak bir ayrıcalıktır. Oysa atalarımızın büyük at sürüleri vardır. Dolayısıyla batılılar gibi toprağa sürmekte at gücünden yararlanmayı gerçekten akıl edememişler midir acaba? Doğrusu atla bunca haşır neşir olmuş, atı yalnız binek hayvanı olarak değil, arabada da kullanmış bu insanlar at gücünden toprağa sürmekte de yararlanıp yararlanamayacaklarını hiç düşünmemiş, hatta denememiş olsunlar. Galiba olanaksızdır. Çünkü değerli sosyolog Profesör Doktor Mübeccel Kıray'ın anımsadığımız kadarıyla bir söyleşisinde belirttiği gibi atın fizyolojik yapısı kurak ve sert toprakların sürülmesine pek de elverişli değildir. Gerek gücü yetmemektedir, gerekse narin bilekleri biraz zorlanınca hemen burkulmaktadır. Bu nedenle atın gücünden Orta ve Kuzey Avrupa'nın bol yağmur alan yumuşak topraklarının sürülmesinde yararlanılmıştır ancak. Yani atalarımız da hem Orta Asya'da hem Anadolu'da toprağı atla sürmeyi de mutlaka düşünmüşlerdir. Ama ne var ki Profesör Kıray'ın belirttiği gibi nem oranı çok düşük bu bozkır topraklarının at gücüyle tarıma elverişli bir derinlikte sürülemediğini, üstelik zorlanınca da atlarına zarar verdiğini bizzat deneyerek gördükleri için bu işten vazgeçmiş olsalar gerektir doğrusu bizce de. Öte yandan Orta ve Kuzey Avrupa'da toprağa sürmekte ve tarımda öküz gücünden neredeyse hiç yararlanılmamış olması da doğrusu ilginçtir. Kuşkusuz bu olguda sığırın genellikle dönenceler arasında yaşadığının bir kanıtı olarak gösterilebilir. Ancak Profesör Kıray bu durumunda öküzün fizyolojik yapısından ileri geldiği görüşündedir. Örneğin çift tırnaklı öküzün toynağı, tek tırnaklı atın toynağına göre hem daha kısadır hem de tırnak tabanı daha küçüktür. Bu yüzden de ata göre çok daha ağır olan bu hayvanların nemli topraklara kolayca batan tırnakları bir takım romatizmal hastalıklara yol açarak verimlerini düşürüyor ve ömürlerini kısaltıyor olsa gerektir. Kısacası Profesör Kıray'ın bu savlarına katılmamak galiba olanaksızdır. Çünkü bizce de atalarımızın hayvancılıktan tarım toplumu aşamasına Anadolu'da da sıçrayamamalarının temel nedenlerinden biri gerçekten de bu olsa gerektir doğrusu. Onca at sürülerine sahip olmalarına karşın bu kıraç toprakları at gücüyle yeterli derinlikte sürememeleri bahçe tarımından öteye geçmelerine engel olmuştur mutlaka. Tarımla uğraşmak da çaresiz öküzü olanlara kalmıştır. Zaten Osmanlılarda sadece bir çift öküzü olan reayaya ekip biçmesi ve tarımla uğraşması için toprak vermiştir. Osmanlıların ta ilk günlerinden beri Hristiyan, Müslüman, Türk, Ermeni, Rum ve bunun gibi herhangi bir ayrım yapılmadan tarımla uğraşan herkese reaya denilirken bu sözcüğün zamana salt Hristiyan reaya anlamına gelmesi de daha çok Hristiyanların öküzü olduğu için tarımla da giderek daha çok onların uğraşmasından mı kaynaklanmıştır kim bilir. Nitekim Mehmet Zeki Pakal'ın da Osmanlılarda bir zamanlar İslam olsun olmasın bütün tebaaya reaya denilirken sonraları yalnız gayrimüslimlere has ve tahsis edilmiştir. Bu deyim diye yazmaktadır. Tarihte at, koyun, keçi gibi hayvan adlarını ve tamlamalarını örneğin ak koyunlu, kara koyunlu şeklinde devlet adları olarak alatlar, bozatlar, kıratlar, koçlar, koçkarlar, keçililer, kara keçililer ve bunun gibi şekillerde aşiret ve aile adları olarak bolca kullanmamıza karşılık sığır cinsinden hayvan adlarını neredeyse hiç almamış, hatta o adlara aşağılayıcı mecazi anlamlar yüklemiş olmamız da atalarımızın gerçekten sığırla hiç ilgilenmemelerinden mi kaynaklanmaktadır kim bilir. Cumhuriyet döneminde de gerçekten köylüleşebilmiş miyiz bari? Oysa neredeyse bütün aydınlarımızın, halkımızın büyük çoğunluğunun köylü olduğu konusunda şuncacık kuşkusu bile yoktur bugün. Örneğin Çetin Altan iki yazısından birinde bu konuya değinmekte ve halkımızın köylülükten kurtuluşu için fantaziler üretmektedir sürekli olarak. Acaba gerçekten Cumhuriyet döneminden beri bir evrim geçirerek göçebelikten tarım toplumu aşamasına sıçramış ve köylüleşmiş midir halkımız? Yoksa aydınlarımız mı halkımızın daha Osmanlı döneminde zaten köylüleşmiş olduğunu öne sürerek bu görüşü savunmaktadırlar. Yani hala bir göçebe toplum bireyi olduklarının anımsatılmasından, dolayısıyla göçebe sözcüğünün kullanılmasından pek de hoşlanmadıkları için mi ısrarla köylü olduğumuzu söylemektedirler. Doğrusu üzülerek belirtelim ki yukarılarda da değindiğimiz gibi göçebeliğin komünist aşamaya geçişi daha elverişli olacağı varsayımı ile Marksistlerin Orta Asya'daki soydaşlarımızın göçebeliğini alabildiğini abartmaları gibi tıpkı aydınlarımız da göçebeliklerinin anımsatılmasından pek de hoşlanmadıkları için galiba bu köylüleşme konusunu alabildiğini abartarak vermişlerdir gördüğümüz kadarıyla. Göçebelik gerçeğini de ısrarla göz ardı etmeye çalışmışlardır bilimsel çalışmalarında bile. Örneğin Profesör Cengiz Orhonlu, yukarıda da andığımız Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı adlı doktora tezinde daha ilk satırlarda Osmanlı cemiyetini teşkil eden unsurlardan birisi de aşiretler yahut konar göçer halktır. Yaşadıkları hayat tarzına göre mevsimden mevsime yaylak ve kışlak arasında daimi olarak hareket etmektedirler. Yaylak ve kışlak bölgeleri bazen birbirlerinden çok uzakta bulunmaktadır. Erzurum yaylalarına, Fırat Nehri'nin çıktığı yerlere yaylamağa giden bir oymak, kışlak için Suriye çöllerine kadar inmektedir. İktisadi hüviyetleri itibariyle hayvancılıkla meşgul olan aşiretler, biraz da sürülerine otlak bulmak endişesiyle zamanlarının mühim bir kısmını değişik yerlerde geçirmek zorunda kalıyorlardı diyerek tanımladığı Anadolu'daki bu göçebe atalarımızla ilgili olarak hemen bir sayfa sonra daimi bir yaylak kışlak hareketi dolayısıyla bir yer tutamamaları yüzünden bunların göçebe sayılıp sayılamayacağı meselesi karşımıza çıkmaktadır. Hayatları incelemeye tabi tutulduğu zaman göçebe sınıfına dahil edilmeyecekleri görülmektedir. Yaylakta hayvanlarını otlatmakta, dolayısıyla hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Kışlakta ise kondukları yerde ekinlik, yani bir nevi basit ziraat yapmaktadırlar. Görüldüğü gibi göçebe lafzının verilmesi de isabetli değildir diye yazabilmiştir. Görüldüğü gibi Profesör Orhonlu da bütün Türk aydınları gibi bilimsel çalışmalarda bile atalarımızın göçebeliğinden söz edilmesinden kesinlikle hoşlanmamaktadır. Oysa gene Profesör Orhonlu'nun tanımlamasıyla hayvanlarına otlak bulabilmek için yazın yaylaya çıkıp kışın ovaya geri dönen, hayvancılıkla uğraşan ve kışlakta da tarımla değil ekinlik gibi yani bir nevi basit ziraatla uğraşan bu insanlara Allah aşkına göçebe lafzından başka ne ad verilebilir acaba? Üstelik bu doktora tezi İstanbul Darülfünun'unda da değil, kitabın başındaki bir açıklamaya göre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde verilmiş ve 10 Mart 1958 günü yapılan bir savunmadan sonra Yeni Çağ Tarihi Profesörü M. Cavit Baysun, Son Çağ Tarihi Profesörü M. Cemal Tukin ve Sosyoloji Profesörü Hilmi Ziya Ülken'den oluşan bir jüri tarafından kabul edilmiştir. Yani atalarımızın Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde köylüleşmiş olduğundan şuncacık kuşkusu yoktur aydınlarımızın. Oysa köy sözcüğünün Anadolu'da daha düne dek kullanıldığını söyleyebilmek bile olanaksızdır. Bu yerleşim birimleri için yukarıda da değindiğimiz gibi Kur'an'da da sık sık geçen köy veya küçük kasaba anlamındaki karye sözcüğü kullanılmıştır. Köy ise İsmet Zeki Eyüboğlu'nun Türk dilinin etimoloji sözlüğünde verdiği bilgilere göre Farsça kuy sözcüğünün Türkçe okunuşudur. 1858 Arazi Kanunnamesi'nde bile karye ve çoğulu kura sözcükleri kullanılmıştır hatta. Ama gene de köy sözcüğü büyük bir olasılıkla bu yasadan sonra dilimizde tarım yapılan yer anlamında kullanılmaya başlanılmış olsa gerektir bizce de. Çünkü bilindiği gibi özel toprak mülkiyeti hakkı tarihimizde ilk kez bu yasayla tanınmıştır. Nitekim bu nedenle de hemen hemen bütün aydınlarımız bu yasayı kimi köylüleşmemizin başlangıcı sayarak, kimi mevcut bir durumun yasallaştırılması diye değerlendirerek daha Osmanlı döneminde köylüleştirilmiş olduğumuzun kanıtı şeklinde göstermektedirler ısrarla. Kuşkusuz bu yasa toplumsal yapımızda çok önemli değişikliklere mutlaka neden olmuştur. Örneğin Profesör Ömer Lütfi Barkan da Tanzimat'taki yazısında bu yasa için eski nizamın dağılması hareketiyle Türk köyünde bünye değiştirme vetiresini adeta süretlendirdi demektedir. Ama bu değişim reayanın nicedir üzerinde yaşadığı, ekip biçtiği bir çift öküzün sürülebileceği büyüklükteki toprağın mülkiyet hakkına kavuşmasına da gerçekten sağlayabilmiş midir acaba? Doğrusu Ordinaris Profesör Enver Ziya Karal da gördüğümüz kadarıyla sağlanabildiği kanısında değildir. Çünkü Profesör Karal'ın açıklamalarına göre belki 1858 tarihli bu arazi kanunnamesi ferdin mülkiyet hakkını tanımıştır. Fakat bu mülkiyet kesin değildir. Örneğin fert alakalı memurların müsaadesi olmadıkça gene toprağını fera edememekte, bağ ve bahçe haline getirememekte, çiftlik, ambar, değirmen, ahır vesaire gibi inşaatlar yapamamaktadır. Üstelik köylünün toprak üzerindeki bu tahtitli mülkiyet hakkı da emniyet altında değildir. Bu nedenle reayanın nicedir ekip biçtiği toprağa 1858 arazi kanunu ile sahip olarak köylüleştiğini söyleyebilmek de galiba oldukça zordur. Burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki konumuz bu iktidar sistemine göre sipahiden toprak kiralayarak süren, ekip biçen yani bir çift öküz olan atalarımızdır. Çünkü tartıştığımız konu kesinlikle ataları Hititlerden veya Romalılardan beri bu topraklarda tarımla uğraşmış yerli halkın, Rumların, Ermenilerin ve diğerlerinin ne zaman köylüleşmiş oldukları değildir kuşkusuz. Zaten bu arazi kanunundan ilk yararlananlar da onlar olmuştur gördüğümüz kadarıyla. Ayrıca bu yasada bilindiği gibi öncelikle azınlıkların ekip biçtikleri toprakları, oturdukları binaları güvence altına alabilmeleri için yabancılar da çıkartılmıştır. Örneğin ailesi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İzmir'den Atina'ya göçmüş Yunanlı romancı Dido Satiriu, o can kitabı Benden Selam Söyle Anadolu'ya adlı öz yaşam öyküsel romanında gerçekten çok ilginç bilgiler vermektedir bu konuda. Efes harabelerinin yakınındaki köylerinde hiç Türk yoktur. Zaptiye dairesinden başka bir Türk binası da yoktur. Ama gene de kendi aralarında Türkçe konuşmaktadırlar bazen. Herkesin iki katlı bir evi vardır köyde. Ayrıca herkesin bir de ceviz, badem, elma, armut, kiraz ağaçlarıyla ve sebze bahçeleriyle çevrili yazlık evi bağı vardır. Her köylü kendi arazisinin efendisidir. Yani herkes ekip biçtiği toprağın tapusunu çıkarak mülkiyet hakkına da sahip olmuştur. Hatta